Sayın Yavuz Orhan, bugünkü Türkiye'den değerlendirmelerimizi alırken ilk önce Menbiç'e doğru uzanalım, Suriye'ye uzanalım. Türkiye'nin güney sınırlarından dışarıya doğru çıkalım ve Menbiç'e operasyonla başlayalım bugünkü sohbetimize. Türkiye'nin kırmızı çizgileri vardı bölgede. Bu bağlamda Türkiye'nin dış politikasında değişiklikler mi yaşanıyor? Genelde sizden alalım bu durumu.
Sanki bir mecburiyet durumu söz konusu. Türkiye dış politikada çok ciddi bir şekilde sıkışmışlık yaşıyor. Bunu bu alanı takip eden herkes çok net bir şekilde kabul ediyor. Niye? Çünkü bu Cerablus-Mare hattı PYD'nin Türkiye sınırı boylu boyunca bir koridor oluşturmasının önündeki en önemli hat. Menbiç de buradaki en kritik noktalardan birisi. Aslında bu operasyon çok uzun zamandır hazırlıkları yapılan bir operasyon ve Amerika Birleşik Devletleri de bu durumu saklamıyordu. PYD ile işbirliği içinde olduğunu açıklıyordu bu konuda ve PKK ile PYD'yi farklı örgütler olarak değerlendirdiğinde Türkiye'yi kızdırmasına rağmen sık sık açıklamakta geri durmuyordu. Şimdi Menbiç konusunda Türkiye çok uzun bir süre Amerika Birleşik Devletleri ile bu operasyonu oradaki muhalifler yapsın diye pazarlık etti ama Amerika Birleşik Devletleri buna ikna edemedi. Son olarak İçişleri Bakanı açıkladı. Türk Özel Kuvvetleri ile Amerikan Özel Kuvvetleri bu operasyonu birlikte yapsınlar diye. Ama bu konuda da Amerika Birleşik Devletleri geri durmayı tercih etti. Ve yeniden son noktada Türkiye belki de zorunlu olarak başka bir alternatif kalmadığı için olsa da Menbiç'teki operasyonu Demokratik Suriye birliklerinin grubunun yapması konusunda sessiz kalmayı taahhüt etti mi? Hatta bazı noktalarda operasyona dahil görülmek için sınırdan top atışlarıyla IŞİD mevzilerine karşı Türkiye'nin de operasyona destek verici biçiminde bilgiler var. Ama bu bilgilerin doğru olduğunu anlıyoruz. Çünkü Türkiye bunun çok konuşulmasını istemiyor. Sızan polis bilgilerine göre çok tartışılsın da istemiyor ve sonucunu değerlendirmek üzere bekliyor. O sonuç ne? Destek veririm, çok fazla tartışmam, kırmızı çizgi meselesini gündeme getirmem. Ama Menbiç ele geçirdikten sonra Araplara bırakılacak. PYD oradan ayrılacak diyor Türkiye. Bu süreci bekliyor şu anda. Eğer PYD orada kalır, Araplara bırakılmazsa buna ilişkin tartışmaların daha da hızlanması, daha da büyümesi beklenebilir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda Türkiye'ye tam taahhüt verdiğini de söyleyebiliriz. Bütün Ankara'ya ulaşan bilgilerden. Şimdi bu dış politikadaki önemli noktalardan birisi, yani Türkiye'nin kırmızı çizgisinin pembeleştiği alanlardan birisi. Aslında daha önce buna ilişkin de benzer bir takım sıkıntılar yaşamıştı Ankara. Ama sadece Suriye değil, Suriye merkezli olmakla birlikte Türkiye dış politikada bir açılıma ihtiyaç duyduğunu yeni hükümetle birlikte çok sık dile getiriyor. En sonunda hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş bunu birkaç başlıkta topladı. Birincisi Suriye meselesi. Mümkün olduğu kadar Türkiye'nin çıkarlarını da gözeterek ve Türkiye'nin bütün sorunları halledemeyeceğini de bilerek yeni bir politika geliştirmeye çalıştıklarını anlattı. Biz o politikadan, yeni politikadan işte Menbiç'te Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'yi desteklemesine çok fazla ses çıkartmama gibi algıladık o açıklamayı. Onun dışında Suriye'de farklı ittifaklar noktasında değerlendirmeler yapılabilir ve Suriye'nin tek parça kalması, bölünmemesi konusundaki politikasını İran'la, Rusya'yla paylaşabilir. Hatta Esad gitsin politikasında bile bir takım yumuşamalar ve hemen gitsin diretmesinden bir sürece yayılması konusundaki batılıların telkinlerine hak verme noktasına gitmek bile Türkiye'nin dış politikasında Suriye konusunda önemli gelişmeler sayılabilir. Onun dışında en önemli nokta İsrail. İsrail'le görüşmelerin hemen hemen son noktaya geldiğini zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıkladı. İsrail'den sonra Mısır meselesi var. Mısır'da bir gelişme bekliyor. Bunda Suudi Arabistan'ın Türkiye ile Mısır arasında bir arabulucu rolü üstlendiğine ilişkin bilgiler geliyor. Tabii en önemli noktalardan birisi Türkiye-Rusya krizi. Türkiye'nin Rusya krizini bitirebilmek için de kapalı kapılar ardında bir takım girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Ancak kameralar önünde yapılan açıklamalarda Türkiye-Rusya krizinde bir yumuşamanın olmadığını da görüyoruz. Ancak Türkiye Rusya ile ilgili bir takım girişimler yaparak bu krizi aşmanın formüllerini önümüzdeki dönemde gösterecek. Yani dış politikada bunu Başbakan Binali Yıldırım güven oylaması sırasında dostlarımızı çoğaltıp düşmanlarımızı azaltacağız diyerek yeni bir politik olarak duyurmuştu. O politikaya uygun gelişmeler olarak da bakabiliriz.
Almanya'da, Almanya Federal Parlamentosu'nda Ermeni olayları, 2015'te yaşanan olaylar soykırım olarak kabul edildi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yasanın geçmesi Türkiye-Almanya ilişkilerinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde, sığınmacı konusunda alınan kararlara nasıl etki eder? Türkiye'nin genel politikasıyla, dış politikasıyla ilgili ne tür etkiler yapar?
Sıkıntılı bir süreç yaşayacak kesin. Türkiye'nin ihracatı son dönemde özellikle Suriye'deki olaylar hakkında gerilim, Rusya ile gerilim nedeniyle dış ticaretindeki en önemli partnerlerinden birisi Avrupa Birliği. Burada en yapıcı rolü oynayan ülke Almanya ve en yapıcı rolü oynayan politikacı da Merkel. Şimdi Almanya soykırım ifadesini de içeren bir tasarıyı kendi meclisinde kabul etti. Bundan sonra Almanya ile ilişkilerde eskisi gibi olmayacak elbette. Bunu resmen de açıkladı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hem başbakan yaptığı açıklamalarda bunu söylediler. İlişkilerde verilir dediler. Şimdi büyükelçi çekmekten farklı bir takım meclislere kadar gidecek bir süreci hep birlikte izleyebiliriz. Ama Merkel bunu istemese de meclisten geçti biçiminde Türkiye ile konuşuyor. Ama Türkiye'nin de bir tepki vermesi kaçınılmaz olacaktır. Önümüzdeki süreçte dediğim gibi bazı banlara boykotta bulunmak gibi Türkiye'nin tepkilerini görebiliriz ama ne kadar bu kriz büyütülebilir? Bu kriz büyütülürse Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri, zaten Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne istemeyen çok sayıda ülke var. Merkel'de de böyle bir gerilim yaşanırsa hangi noktaya doğru ulaşır? Bu dış politikadaki yeni konsepte ne kadar uyar? Doğrusu bunlar hala soru işaretleri.
Yine Numan Kurtulmuş'un basın toplantısıyla sürdürelim. Bu toplantıda yargı Cumhurbaşkanı'na bağlıdır sözleri çok eleştirildi. Bu bağlamda bir de yüksek yargı başkanlarının Cumhurbaşkanı'nın yanında bazı gezilere katılması, birlikte zaman geçirmesi, örneğin işte Rize'de çay toplaması gibi görüntüler yine çok eleştirildi. Bu konuda neler söylemek istersin?
Cumhurbaşkanı 80 anayasasıyla birlikte gelen sistemde Cumhurbaşkanı tarafsız. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı konularda son derece net tavır aldığını ve taraflı davrandığını biliyoruz, kendisi söylüyor zaten. Hukukla uğraşan Türkiye'deki etkin isimlerin tamamı Türkiye tarihinde böyle bir olayı görülmediğini söylüyorlar. Sağdan, soldan, İslamcısından, demokrasisinden, liberalinden, farklı noktasından. Hukukla uğraşan ve bu konuyu bilen herkes Türkiye tarihinde olan durumlar hariç, darbe dönemleri hariç, böyle bir tablonun görülmediğini söylüyorlar. O tablo ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan yanında Sayıştay Başkanı, Danıştay Başkanı ve Yargıtay Başkanı birlikte çay topluyorlar. Bu tablonun devamı ne? Bir hafta sonra Kırşehir'de aylık haftası törenlerine katılıyorlar. Fahri doktora unvanı alıyor Cumhurbaşkanı. Alandaki toplantıyı ve aynı zamanda Fahri doktora aldığı toplantıyı bu yüksek yargı üyeleri takip ediyorlar ve alkışlıyorlar. Peki alkışladıkları şeyler neler? HDP ile ilgili açıklamaları son derece sertti. Alkışlanan konulardan birisi buydu. CHP ile ilgili açıklamaları ve onun genel başkanı ile ilgili açıklamaları son derece sertti ve alkışlanan noktalardan birisi buydu. İşte muhalefet MHP'de, HDP'de, CHP'de bunlara son derece sert bir biçimde tepki gösterdi. Ve Kimitaş dedi ki bizim fezlekelerimiz var. Önümüzdeki süreçte bu dosyalar senin önüne gelecek, gazeteye gelecek. Senin ne tavır alacağın zaten bugünden belli. Artık senin koltukta oturmaman lazım. CHP'de, MHP'de, HDP'de yüksek yargı temsilcileri, başkanlarını istifaya davet ettiler. Bir nokta önemli, bu eleştiriler hatırlatıldığında hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, yüksek yargı organlarının başkanlarının Cumhurbaşkanı'na bağlı olduğunu söyledi. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra. Bir gün sonra bu sözü düzeltmek zorunda kaldı. Çünkü bu da çok eleştirildi. Türkiye'de yargı anayasaya göre kimseye bağlı değildir. Ben aslında böyle bir şey söylemek istemedim. Beni tanıyanlar böyle bir şey söylemeyeceğimi de bilirler. Ama yanlış anlaşıldıysa özür dilerim. Benim söylemek istediğim, Cumhurbaşkanı'nın devlet organları arasındaki eş bilimi sağlamakta görevli olduğudur dedi. Tam bir gün sonra yaptı düzeltmeli. Cumhurbaşkanı ise eleştirilerini ne dedi? 10 dakikada bitirelim. Ben dedi, herkesin Cumhurbaşkanıyım dedi. Cumhurbaşkanlığına %52 oyla geldim ve hem Anayasa Mahkemesi'nin, hem Danıştay'ın, hem Yargıtay'ın, hem Meclis'in, hem hükümetin, hem milletin Cumhurbaşkanıyım dedi. Tabii bu konuşmalar üzerine de eleştiriler devam etti. Cumhurbaşkanımız en son AK Parti Kuvansı Kongresi'nde hem başbakanı tespit ettiği, hem parti yönetimini tespit ettiği, partinin Cumhurbaşkanı'na bağlılığını dile getirdiği, Cumhurbaşkanı'nın AK Parti ile gönül bağını açık açık dile getirdiği, Türkiye'de fiili bir sistemin, partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin şu anda uygulanıyor olduğuna ilişkin hem başbakanın, hem partilerinin, hem Cumhurbaşkanı'nın sözleri nedeniyle bu yargı meselesi inanılmaz boyutlarda bir polemik haline geldi. Hala da üzerinde konuşulabiliriz.
Biraz Amerika'ya doğru uzanalım, Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru uzanalım şimdi de. Rıza Sarraf dosyası her geçen gün yeni bir sayfa, yeni bir bölüm açılarak, boyutu genişleyerek Türkiye'ye uzanıyor ve Türkiye'de ses getirir duruma geldi. Artık Türkiye ile belki de birlikte hareket eder bir hal aldı Rıza Sarraf dosyası Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu konuda neler söylenebilir?
Bir kere 17-25 Aralık operasyonları ortaya çıktıktan, yapıldıktan ve Türkiye'de çok büyük dalgalanmaları neden olduktan sonra bir kesimin bu operasyonların ölümüne arkasında olduğunu, bir kesimin de ölümüne karşısında olduğunu gördük. Bir kesimse bu operasyonlara eldeki deliller ne diye baktılar. Bu delillerin nasıl toplandığını da değerlendirdiler. Ama o ses kayıtlarını da izlediler. Kapelere de baktılar, fotoğraflara da baktılar, müşvet sistemlerine baktılar, evlerden çıkan para sayma makinelerine, evlerden çıkan para dolu ayakkabı kutularına, bütün bunları da göz önünde bulundurarak bir yargılama talep ettiler. Ben şahsen öyle yapmıştım o dönemde. Şimdi o dönemde bu yargılama yapılamadı ve bugün geldiğimiz noktada yarım kalmış hikayenin Amerika'da bitirilmesi ve ilişkin bir heyecan var Türkiye'de. Bu ne tek başına cemaatin yapabileceği bir iş, içinde hiçbir şey olmayan dosyaya ilişkin değerlendirme için Amerika Birleşik Devletleri'nde bir savcı ve oranın en popüler savcısını cemaatin harekete geçirmiş olma ihtimalini ben çok düşük görüyorum. Cemaate bağlayanlar için söylüyorum. Tıpkı 17 Aralık'ta olduğu gibi burada da keskin tavırlar alınıyor. Bir kısım Amerika Birleşik Devletleri'nin oyunu, cemaatin organizasyonu, bir kısım diyor ki işte hayır, işte Amerika Birleşik Devletleri şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Benim anladığım şudur. Amerika Birleşik Devletleri bir kara para soruşturması yapıyor. Bu kara para soruşturmasındaki o zaman İran'a yaptırımlar vardı. İran'da yaptırımların bypass edildiğine ilişkin iddialar söz konusu. Ve bu iddialarla ilgili de soruşturması Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarları doğrultusunda yapıyor. Bu soruşturmayı yaparken yolu Türkiye ile kesişiyor. Türkiye'deki 17-25 Aralık operasyonları ile kesişiyor. O da nasıl oluyor? Rıza Sarraf Amerika'ya gidip tutuklandıktan sonra diyor ki ben muteber bir iş adamıyım. Türkiye'de şu şu şu şu şu kuruluşlara şu kadar milyon dolar bağış yaptım. Ve ben 50 milyon dolar ödeyeyim size ve tutuksuz yargılanayım. Kaçmayacağımın garantisi de hem benim yaptığım bağışlardır hem de diğer konularda verdiğim delillerdir. Savcı ne dedi? 50 milyon dolar çok az para. Eğer bununla Rıza Sarraf'ı biz serbest bırakırsak Rıza Sarraf kaçar. Niye? Şundan. 17 Aralık'ta, 25 Aralık'ta Türkiye'de çok ciddi operasyonlar oldu. Rıza Sarraf cezaevine girdi ve bu yüksek noktadaki politikacılarla yakın ilişkileri nedeniyle de cezaevinde kalmadı, çıktı. Hatta bu konular soruşturulamadı bile Türkiye'de. O kadar ciddi ilişkileri vardı ki dedi. Aynı zamanda kendi verdiği dilden yola çıkarak Türkiye'de yardım yaptığı kuruluşlara bakıldığında da bu üst düzey bürokratlar ve siyasetçilerle ilişkileri ortaya çıkar dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşinin kurucusu olduğu bir vakfa yapılan bağışı örnek gösterdi. Dekontrolü zarar vermişti. İşte bu vakfın içinde aynı zamanda Egemen Bağış'ın eşi de var. Ve şu anda da Cumhurbaşkanı'nın eşi Onursal Başkan dedi. Ve bu nedenle dedi, eğer zarar bırakılırsa kaçar, Türkiye'ye kaçarsa da Türkiye'de çok ciddi itibarı var dedi. Şimdi daha biz kefalet durumundayız. Dava açıldığında başka şeyler de göreceğiz elbette. Çünkü bu kara para aklama operasyonu Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarı için yapıyor bunu bir kere. Bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Ancak bu soruşturmayı yaparken az önce de söyledim Türkiye'de yolu kesişiyor. Ve eğer dava açılırsa o davada kara para aklama diye adlandırdığı organizasyonda Türkiye'de adı geçen bazı isimlerin de dava dosyasında yer alacağı iddia ediliyor. 91 kişiden bahsediliyor. Türkiye'de çok muhtemel isimler olduğu belirtiliyor. Bazı bakanların da bu dosyada adı geçeceği ve kara para aklamaya yardım ettiklerinin ileri sürüleceği konuşuluyor. Biz asıl büyük dalgalanmayı Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye ilişkilerini de etkileyebilecek düzeydeki bir gündemi Bu dava açıldığında, asıl dava açıldığında, asıl iddianame hazırlandığında ve dava sürecinde göreceğiz. Daha önce Almanya ile Deniz Feneri davasında olduğu gibi Deniz Feneri'nde çok ciddi gerilim yaşanmıştı. Türkiye'deki önemli bir takım isimler o dosyada yer alıyordu. Türkiye'den Almanya'ya yönelik çok ciddi eleştiriler yöneltilmişti. Ona benzer bir sürecin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında zaten limoni ilişkiler, daha da limonileştirecek bir sürecin yaşanması sürpriz olmayacak herhalde.
Dilerseniz bir de son olarak PKK'nın yeni konseptine bakalım. PKK'nın bundan sonraki adımlarıyla ilgili neler söylenebilir?
Tabii sadece PKK değil, devletin de bu yeni duruma ilişkin yeni bir takım konseptler uygulayacağını duyabiliyoruz, görebiliyoruz. Bu açıklamalar aslında çok sık da yapılıyor ve PKK'nın işte şehir savaşını başlattığı bölgeler, Sur, Musaybin, Yüksekova, Şırnak, İdil, bütün buralarda son noktaya doğru gelindi. En son Musaybin'de bir takım kesim olan insanların görüntüleriyle karşılaştık.
Son noktaya gelindi demekten kastınız nedir? Ne tür bir son nokta?
Şudur, PKK buralarda arzu ettiği sonuca ulaşamadı. Ve devlet burada PKK'yı yendi. Eğer daha net bir şekilde ve somut bir şekilde söylemek gerekirse. Ama neye rağmen yendi? Orası ayrı bir tartışma. Çünkü bugün baktığınızda Cizre'de 4000 konutun tahliye edilmesine karar verildi. 4000 konutta oturan insanlar kendi konutlarını tahliye edecekler. Çünkü güvenli değil, yeniden yapılması gerekiyor. Yüksekova'da daha gündüz sokağa çıkma yasağı yeni bitti. 5000 kişi hasar tespit için komisyona başvurmuş 2 gün içinde. Yani çok büyük bedeller de ödendi tabii bu savaş sırasında. Ama şunu söylemek mümkün. Yüksekova'da, Nusaybin'de görüntüler ortada. Ama buna rağmen halkın, oradan gelen haberler, yapılan açıklamalarda da bunu görüyoruz. Halkın tepkisinin biraz da PKK'ya ve HDP'ye olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi buradan yola çıkarsak PKK, Nusaybin'de, İdil'de, Sur'da istediği sonuca, yani halkı da arkasına alarak bir isyan noktasına olayı taşıyamadı. Şimdiden sonra ne yapacak? Eski konseptine geri döndüğünü görüyoruz. Eski konsepti biraz daha arazide askerle savaşmak ve patlayıcı madde kullanarak askere karşı, polise karşı saldırılarda bulunmak. Bunun dışında eğer mümkün olursa da diğer şehirlerde bir kalkışma, ayaklanma, hem de siyasetinin devamı gibi görünüyor. Buna karşı hükümetin aldığı bir takım kararlar var. İşte şehirlerde operasyon bittikçe özel kuvvetlerden bir grubun da elbette işi bitmiş oluyor. Onları arazilere, kritik noktalara doğru yönlendiriyorlar ve bundan böyle diyorlar. Büyük gruplar halinde PKK'lıların arazide bulunma şansı olmayacak. Anında müdahale edilecek. Zaten buna ilişkin PKK'da önlem alıyor. 10 kişiden fazla dağda gruplara rastlamak mümkün değil. Ama 10 kişileri bile daha da daraltacak. Onların alanlarını daraltacak. Hareket ettirmeyecek bir konsepti Türk Silahlı Kuvvetleri izleyecek değerlendirmeleri yapılıyor.
Sayın Orhan, çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.